Arkadaşlar merhaba, Özgürce'ye hoş geldiniz. Evet, podcastımızın adı Özgürce. Emre kardeşime selam olsun buradan. Bugün benimle birlikte Banu abla var. Banu ablayla birlikte hem Türkiye'de Hristiyan ebeveyn olmak nasıl bir duygu? İkinci nesil Hristiyanları yetiştirmek nasıl bir duygu, onu konuşacağız. Aynı zamanda kendi inanç hikayesi hakkında biraz sohbet edeceğiz. Sorular soracağım. Hem de buradan kendime pay çıkaracağım diye umuyorum bir ebeveyn olarak. Banu abla hoş geldin.
Hoş bulduk.
İyi ki buradasın. Seninle birlikte İznik Konsili'nden bütün çalışmalarından bahsedeceğiz ama ben de böyle bir bireysel yan amacım senden bir ebeveynlik tarafından da biraz daha öğrenmek istiyorum. O yolu yürüdün ama biz de geriden geliyoruz. Öğrenmeye de muhtacız bir anlamda. Senden duymak istiyorum, bir Türk ebeveyni olmak deyince böyle aklına ne geliyor, nasıl, nereden başlarsın bilmiyorum ama.
Keşke Selçuk buradayken dinleseydim de. Ben de kopya enerjisi konuşacağıma bir bakardım yani.
Doğru.
Ya her şey bir kere zaten, hele ki normal bir hayatta yani yaşayan olarak bir ebeveyn olmak zaten zor.
Evet.
Ama açıkçası yani Hristiyan olarak ebeveyn olmak bir kat daha bence bir zorluğu var. Hı. Ne yazık ki 1-0 hayata biraz böyle şey başlıyorlar. Yani geriden başlıyorlar açıkçası. Hı. Bazı konularda. O yüzden hani biz toplumda zaten okul başlayana kadar özellikle her şey normal gibi gözüküyor ama bazen okulda daha da zorluklar oluyor. Çocukları hem bir Hristiyan olarak yetiştirmek, Hristiyan olarak topluma hazırlamak, onların zorluklarında kendin de hazır değilsin yani bazı şeylere. Bir yandan çok güzel tabii ki, ebeveyn bambaşka bir şey yani.
Evet.
İyi ki iki oğlum var ama tabii ki zorlukları da var, o yalan değil. Ama benim için açıkçası ebeveyn olmak deyince yani bir, özellikle kilisede Hristiyan olarak ebeveyn olmak, gerçekten özellikle çocuklarımı kilisede büyütmek benim için yani çok büyük bir avantajdı. Çok büyük bir şans, çok büyük bir fırsat, çok büyük bir lütuf yani açıkça söylemek gerekirse.
Evet. Selçuk'la konuştuğunda onun da zorluğundan bahsetti. Hı-hı. Yani orada bulunuyorsun, istiyorsan orada bulunmak evet, evet. Ama senin seçimin değil. Onun getirdiği bir böyle içsel bir kargaşa olabiliyor. Ama aynı zamanda dediğin gibi öyle bir ortamda birlikte çocukların aile olarak bir arada olmak da büyük bir lütuf. Siz ilk başta İzmir'deydiniz. Yani en azından Selçuk'la konuştuğumda öyle hatırlıyorum. Hı-hı. İzmir'de başladınız ve ondan sonra bir İstanbul'a.
İstanbul başladık, sonra öyle. İzmir'e taşındık, sonra tekrar İstanbul.
Tamam, ben de Selçuk için not olsun.
Selçuk İzmir'de. İzmir'de başladık.
İzmir'de başladı. Onun hikayesi orada başladı.
Evet,
tamam.
Evet.
Çok güzel. İstanbul'a geçtiniz ama orada tam olarak anlayamamıştım. Yani neden İstanbul'a geri döndünüz? Bir taşınma.
Ya orada şeyde Selçuk'ta biraz zorluk yaşadık. Aslında ben İstanbul'da iş buldum. Ondan sonra tekrar zaten Beşiktaş Kilisesi'ndeydik her zaman. Özellikle eğitim almak için gitmiştik yani o İzmir tarafına. Ondan sonra biraz iş kurduk orada. Kafemiz vardı. Sonra kapatmak zorunda kaldık. Tekrar çocuklarla birlikte İstanbul'a döndük. Hmm. Sonra Beşiktaş Protestan Kilisesi'nde tekrar zaten aynı kilisemize döndük. Devam ettik yani orada.
Evet. Çok güzel. Ona ilk sorduğum sorulardan bir tanesi. Evet. Yani ilkokulda ne hatırlıyorsun? Evet. Nasıl bir şeydi? Bir sınıftasın. Tek Hristiyansın. Evet. Evet. Beşiktaş olduğu için biraz farklı olabilir de. Nasıl bir duygu? Sen hatırlıyor musun o dönemleri? Böyle ilk ne tür şeylerle karşılaştın bir ebeveyn olarak? Ya da karşılaşmasan evet. bile ne tür hisler, evet, duygularla gönderdin? Evet.
Ya aslında şey enteresan. Şimdi ben birinci nesil değilim ama birinci nesil diyelim yani. Aslında en önemli şeyin senin müjde yaymak. İşte bir Hristiyan olarak kilisede hizmet etmek. Yani bütün hayatın kilisede geçiyor. Çocuklara gelince birdenbire çocukların hayatında kariyer önemli hale geliyor sanki. Gidiyorsun, iyi bir öğretmen seçmek istiyorsun, iyi bir okul seçmek istiyorsun. Özellikle birinci sınıfta bence biz Selçuk'a biraz fazla yüklendiğimizi kabul ediyorum yani. Hmm. İlk çocuk olarak her zaman.
Yani o ilk çocuğun sorumluluğu o yani. Evet, bütün her şey onlar.
Sonra ikinciyi de sağlam çayına Mevlam kayıra büyütüyorsun.
Evet.
Yani kesinlikle. İkiden sonra yok bende ama bazen herhalde daha da...
Üçe daha da oluyor. Öyle ben katılıyorum.
Tamam. Birinci de çocuğun üstüne bayağı gittik. Neydi? Lale, ela, el, ele bilmem ne. Hadi bunu yaz falan filan. İlk ebeveynlik biraz zor oluyor ama ikinci de biraz daha öğreniyorsun aslında.
Evet.
Ama çocuklar tabii ki o dediği gibi yani ilk Hristiyan olarak orada. İlk ebeveyn olarak da ben oradayım. Tanıyanlar tanıyorlar. Aslında benim küçük oğlan daha fazla problem yaşadı. Selçuk daha ilk zamanlar işte gelip özellikle ailelerin konuştuğu şeyleri tabii ki çocuklar da konuşuyorlar. Ve çocukların konuştuğu şeyleri de Selçuk'a da söyleyip bize aktarıyordu. Bazen tabii hani konuşuyorsun, Selçuk'la konuşuyorsun, hocayla konuşuyorsun, öğretmenle konuşuyorsun. Öyle şeyler yaşadık. Benim küçük oğlum daha da başka şeyler de yaşadı, farklı şeyler de yaşadı. Onun zorluğu daha farklıydı. Ama alışıyor bence. Nietzsche miydi şey diyordu yani seni öldürmeyen şey güçlendirir. Çocuklar da bir anlamda öyle güçlendiler aslında.
Doğru, bazen o anladığım kadarıyla bir suçlu hissedebiliyorsun bazen ya. Çocuğun böyle bir ortama. Benim yüzümden evet, orada evet. Daha çocuk kendisi böyle evet. Ben Hristiyanım demeden ben...
Evet, evet.
O bir nevi kimliği taşımaya başlıyor. Evet, evet. Aileden dolayı. Dış taraf da elbette bir kimlik evet. istiyor ondan. Sen kimsin, nerelisin, neysin? Onun şeyini ben de hissetmeye başladım. O büyük oğlum ikinci sınıfta küçük. Birinci sınıfta. Yavaş yavaş geliyor ya mesela. Evet, baba evet. bana bunu dediler. Evet. Bana şöyle dediler. Aa, orada ben yaşamadım bunu. Çünkü ben ebeveyn evet, büyümüştüm.
Büyük,
ha.
Büyük olarak,
yani sınıfta
evet.
yaşamadım. Kesinlikle. Şey diyemiyorum. Oğlum böyle yap.
Evet,
öyle
evet,
diyemiyorsun. Evet. Dua ediyoruz. Evet. Arkadaşlar için evet. dua ediyoruz. Sınıfı için, öğretmenleri için. Senin orada o anlardan, Altay'ın durumunda detaylar değil de daha çok senin o yürek tutumun nasıldı bir... Çünkü izleyen ebeveynler evet. eminim bunu evet. hissediyorlar.
Ya önce bir böyle şey yanardağ gibi patladım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Gerçekten zor dönemdi. Çocuğa bayağı karşı gelindi. Ama sonra şöyle düşünüyorum. Aslında orada bir şey öğrendim açıkçası. Tamam Selçuk'ta hani küçük şeyler oldu ama öğreniyorsun tabii ki ama... Altay'da daha da büyük olunca kendi adıma şöyle düşündüm. Ben bu ülkede yaşıyorum. Benim gidecek başka bir yerim yok. Çocukları alıp da özel okula da verecek halim yok. Yani normal devlet okulunda okuyorlar. O zaman yani ben ne yapacağım? Çocuğu okuldan alsam alamam. Evde mi eğitim vereyim? O da yanlış. Ama sonuçta ben bir Türk vatandaşı olarak, bir Hristiyan olarak bu ülkede varım. Bu okulda varım. Bir veli olarak, bir öğrenci olarak varım. O zaman onların da kabul edebilmesi için alışkın değiller. Sizin karşınızdaki insanlar da size alışkın değiller. Açıkçası belki de bizim ikinci kuşak, yani en azından benim çocuklarımı böyle bir denenmeden geçtiler onlar da. En azından o ortamda, o toplumda biz varız, biz de buradayız. Ne yaparsanız yapın, biz ya buradayız. Denenmesini yaşadılar ve geçtiler. Benim için şey de sorundu. Yani ben dediğim gibi yani kilisede sürekli hizmet ediyorsunuz. İşte müjde yaymaya çalışıyorsunuz. Ne diyeyim, her türlü zorla hani katlanabilme potansiyelinize zaten şimdiden hani biz alışmışız zaten.
Doğru.
Ne derler? Derlerse desinler ama çocuklarınıza bir şey yapınca yani çocuklara gelince bu tür zorluklar şeyiniz değişiyor. Bütün ima hani böyle dinden imandan hani böyle çıkıyor böyle. Hanım hanım hani sen benim çocuğuma ne diyorsun evet. deme isteği geliyor. Ama sonra onu düşündüm. Açıkçası bu çocuklar sonuçta gene benim değil. Gene Rabbin çocukları. Hmm. Bu çocuklar Rabbin çocukları olarak büyüyecekler. Şimdiden bunu yaşamak zorunda kalmaları çok üzücü bir şey. Hmm. Gerçekten.
Evet.
Ama en azından onlar da alışacak. Ben aslında o çocukları okuldan alsaydım, başka bir şey olsaydı ve onların yanında aslında insanlara kızgınlığımı dile getirseydim, o zaman bu topluma açıkçası kızgın bireyler olarak büyüyebilirlerdi de. Bizim amacımız İsa'nın söylediği şeyleri, ben diyorum ki mesela ben bir öğrenci yetiştirsem, bir gence aynı şeyleri yaşasa ne diyeceğim? Ya düşmanlarını sev, sana tokat atılana bir yanağını dön, işte sen onları affet. Niye çocuklarıma aynısını demiyorum? Niye çocuklarıma diyemiyorum? O zaman ben aynı şeyi çocuklarım için de yapmalıyım. Çocuklarımı da Türk halkını, kendi vatanını seven ve bu ülke için çalışan gerçekten vatana millete hayırlı Hayır. evlatlar olarak yetiştirme amacındayım. O zaman ben öyle bir şey olsaydı, büyük bir tepki gösterip geri çekseydim çocukları, o zaman o kızgınlık onların yüreklerinde de devam edecekti. Tam tersine liseye kadar, sonra üniversite hep devlet okulunda okudular. Hep arkadaşları, diğer inançtan bir sürü arkadaşları oldu. Yani hiçbir zaman şeyden ayırmadım açıkçası. Ayırmak da istemedim. Tabii ki dediğim gibi zorluk var. Evet. Ama Rabbe şükür buraya doğru, kadar doğru. geldiler sağ salim umarım.
Aynen ciddi bir şey olmadı. Fakat benim oğlumla bile böyle içimde kızgınlık var gösteremiyorum. Çocuk böyle önümde gözleri dolmuş bir şey anlatmaya çalışıyor. Onu böyle anlıyorum diyorum. Yandan dediğin gibi kutsal kitabın öğretileri var ortada. Çok net bir şekilde Selçuk'ta konuşurken de bahsetti. Biz Türkiye'de madde onu anlatmadan vaftiz edemeyiz hiç kimseye. Bak sana bunlar olabilir. İsa Mesih'in vaadi bir nevi.
Tabii.
Yani bana bunu yaptılarsa size
aynen, neler yapacaklar.
Yurt dışında bunu hissetmiyorsun. Bir İsa Mesih'i kabul etmek bir Amerika'da şey gibi oluyor biraz daha. Eğer Müslüman bir ailede büyümediyseniz felsefi bir başlangıç gösterebilir. Ta ki hayatını etkileyene kadar. Burada onunla dediğim gibi dakika bir gol bir. Ağzından ben Hristiyan dediğin an etkilerini görmeye başlıyorsun
tabii,
hayatında. Evet. Bu çocuklarımızı da etkiliyor. geliyor. Orada biraz şey olmaya başladım. Ya tamam, ben böyle öğretiyorum da benim çocuklarım da Mesih'in talebesi sonuçta. Öyle olmalarını istiyorsam onlara da Rabbin sözünü öğretmem. Kesinlikle. Sadık bir şekilde ve bunu göstermem. Evet. Çok değerli bir örnek ama biraz acı bir dönem olabiliyor elbette.
Ama geçiyor. Yani geçiyor, mesela evet, o dönemde de şeydi, bir veli toplantısı oldu hemen arkasına. Da Rab gerçekten her şeyi ayarlıyor. Danışman öğretmen, oradaki rehber öğretmen, senin çocuğun çok küfrediyor. İşte senin çocuğun hiç çalışmıyor falan. Sonra bana sıra geldi. Siz dedi. Dedim ben Altay'ın velisiyim. Hı. Kadın şöyle yaptı bana. Ya dedi lütfen dedi, bir çocuk nasıl büyütülür dedi. Bir gün bize bir anlatır mısınız? Ne küfrediyor çocuk, ne saygısızlık yapıyor, çalışkan, iyi. Hı. Tam da o olayların arkasındaydı. Ve Rab'be şükrettim. Hı. Çünkü gerçekten ben hiç öyle bir şey planlamamıştım. Hı. Öyle gelmiştim. Ve veliler bir sürü dedikodu yapıyorlardı orada. Rab öyle gerçekten güzel de bir şey ayarladı.
Başlangıçta bir şey dedin abla. Onların da bir korkusu var. O ebeveyn ve ebeveynin aracılığıyla çocukların. Yani onlar kasten ya biz eziyet çektirelim bunlara. Öyle. Zarar verelim değil. Onlar da bir korkular var içeride. Ya çocuğumda tabii, ya tabii. Da örnek kalırsa.
Yalanların üzerine bina edilmiş bir kültür.
Elbette. Kesinlikle. O nedenle onlara da bir acımak değil de yani empati. Onların için empati kurabiliyorsun. Ya onun durumu da iyi bir durum değil. Biriktirdiği bu korku ya da bu düşünceler. İki tarafın da bir yandan çocuğunuzun bir yandan onlara dönüp İsa Mesih'in çarmıha girdikten sonra bile baba onları evet, affet ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dünyada ne yazık ki acı çektiğimizde çoğu zaman evet, bu nedenlerle oluyor. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kesinlikle. Onun dışında o zaman mesela Selçuk'ta tamam bir Hristiyan ailede olmak var. Bir de Hristiyan olmak var.
Evet.
Onun da bazen o geçiş dönemi oluyor. O 12-13 yaşlarına değindi mesela. O zamanlar tamam ben Hristiyan bir ailedeyim ama benim mi değil mi?
Evet.
Bana ait mi yoksa ben sadece bana verildi taşıyorum ama evet, evet, benim değil. Bana ait evet, olan bir şey değil bu. O dönemi hatırlıyor musun? İki çocuğun içinde nasıl bir geçiş dönemi nasıl oldu?
Çocuklarla zor oluyor. Belki başka birinin çocuğuna müjde anlatmak, vaftiz olmak istiyor musun, Hristiyan olmak istiyor musun evet, falan demek daha kolay. Evet. Ama kendi çocuklarınızı o kadar zorlamak istemiyorsunuz. Sıksanız ikisi de zor. Yani sıkmak daha da büyük etki yaratabilir. Biraz serbest bıraksanız ne olur?
Yani.
Tabii ki şu var, Hristiyan bir ebeveyn olmakta her zaman şunu gördük. Biz evde neysek kilisede o olmalıyız. Kilisede neysek evde o olmalısın. Eğer kilisede muhteşem böyle
kutsal böyle
kutsal, aynen böyle işte lütfen asla yani böyle davranmayın falan ama evde gelip de hani asıp kesiyorsanız ya böyle bağırıp çağırıyorsanız çok şükür biz ikisinde de bağırıp çağırıyoruz. Öyle dermişim.
Tutarlı olun yani.
Tutarlı olun yani. Sonuçta mesela çocuklara yalan söylememek. Benim için en iyi yaptığım şey bence hani ebeveynlikte diyeyim. Çocuklara yalan söylememek. Her zaman gerçeği söylemek.
Evet.
Evetiniz evet, hayırınız hayır olsunu hani onlara söylemek. Rab'be gerçekten güveniyorlar mı? Rab İsa'yı seviyorlar mı? Tanrı'yı seviyorlar mı? Bu kurtuluşu gerçekten anlıyorlar mı diye kaygınız oluyor en sonunda. Tabii ki ikisi de farklı bir şahsiyet. Selçuk da farklı, Altay farklı. Onları öyle davranmak aynı zamanda gerekiyor. Evet. İkisi eşit değiller. O yüzden bizim en iyi yaptığımız şey o dürüst olmaktı bence. Eşit olmaktı. Kilisede neysek hani evde onu olmaya çalıştık en azından. Çocuklardan özür dileyebildik. En azından mükemmel aile olduğumuzu söyleyemem elbette. Ama elimizden geldiği kadarıyla en azından Hristiyan olmayı anlatamam ama Hristiyan olabilirim. Aslında bence en iyi şey o diye düşünüyorum.
O kadar güzel birçok söz söyledin ki nereye gideceğimi şaşırdım açıkçası. O Hristiyan olma ve Hristiyanlığı anlatma söyleme. Dediğin gibi eğer yeteri kadar örnek yoksa diyelim 10 yıl yaşadın yanında hayatından örnek veremiyorsan belki orada da farklı bir problem vardır. O da değerli bir uyarı. Benim babam çok sonraları Hristiyan oldu. Fakat tek bir şeyi hatırlıyorum. Benim babam tamam dayak yerdik fakat özür dilerdi. Çok nadirdi. Olduğunda gelip bütün arkadaşlarım şaşırdı. Adana'da Adanalıyım yani. Evet. Adana'da böyle bir şey duymak bizim özellikle yaşadığımız mahallede babamın gelip ya yapmamalıydım özür dilerim deyip onu demesi bile büyük bir hatırlamıyorum. Yediğim dayağı ama evet, özür dileyişini hatırlıyorum. Hak etmişimdir tamam ama yapmamalıydım demesi bunu bana aktardı. Ben de bu sefer çocuklarıma dönüp bunu öğretebilirim yani. Hristiyan değildi o zaman fakat yüreğinde böyle bir açıklık vardı. Onu taşıyabildim fakat dediğin gibi de bir tarla olmak yani insanlar ayırmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Kutsal olan yer kilise, kutsal olmayan yer diğer her taraf.
Evet.
İşin, evin, yola giderken artık çocuk böyle oyuncak isterken ağlarken onları ayırıyoruz fakat bu burada değilse bu aslında burada da değil yani. Sadece o role bir bürünmüş oluyorsun. Ama çok zor.
Hele ki çocuklar söz konusuysa yani daha da zor. Sizin her şeyinizi biliyorlar. Yani onlara yalan söylemeniz mümkün değil. Evde her şeyimizi işte ne bileyim ben karı koca olarak tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Çocuklar önünde yapıyorsunuz bir de bunu. Şimdi kiliseye gidip de işte ya biz hiç kavga etmiyoruz.
Arkadaşlar niye kavga ediyorsunuz ya? Lütfen etmeyin
lütfen
ya.
Lütfen yani evet. Biz hiç öyle şeyler yaşamıyoruz ya rica ederim. Şimdi o yüzden dediğim gibi ya olumlu ya da olumsuz. Dürüst olarak Tanrı ile olan ilişkimi nasıl düzeltiyorum? Bunu görmüyorsa karşımdaki insan o zaman ondan ben nasıl beklerim onu düzeltmesini? O zaman benim için çocuklarım için de aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımı da aslında açıkça göstermem gerekiyor ki ben bunu babanın yaptığı gibi özür dilemek ya da işte Tanrı ile işte bunu nasıl hallediyorum? O zaman çocuklar bunu da görüyorlar. Yani biz kavga ediyoruz evet eşimle ama eşimle birbirimizi affetmeyi de görüyorlar. Dediğim gibi yani mükemmel, harika ebeveynler değiliz ama en azından bu dürüstlüğü biraz böyle yaşamaya çalışıyoruz. Umarım çocuklar da bunu görüyorlardır diye düşünüyorum.
İstanbul'da Umut doğduğunda sonra Zafer de yine aynı binadaydık. Altıntepe tarafında doğduğunda bir komşumuz bayağı bir şey derdi. Ya böyle yapın, böyle yapmayın. Dedim bekleyelim bir çocuğun, senin çocuğun nasıl bir insan olacak ona göre.
Ondan sonra
bana öğüt ver.
Ahkam kesme.
Evet, kilisede nasıl oluyor? Allah değişiyor mu? Çünkü Türk kültüründe çok şeyiz. Böyle dahil olmayı seviyoruz. Benim fikrimi sormana gerek yok. O fikri paylaşacağım zaten.
Ha, yani evet.
İste ya da isteme. O kilise içinde senin deneyimlerin nasıl oldu? Onu yönetmek. Çünkü herkes dışarıdan bir şeyler söylemek istiyor.
Ya zaten Türk kültüründe gelen. Otobüste gidersiniz. Çocuğu işte camdan bakar. Ay düşecek. Yani. oturt. Ay güneşe koyma. İşte bir yelek giydir. Dediğim gibi kilise bambaşka bir ortam aslında. Bilmiyorum bizim kilisemiz en azından o konuda şanslıyız. Ama tabii bence şeyin de ağırlığını hissediyorum. Çocukların özellikle biz kilisede abla abi olarak bir lider olarak orada önde olan birisinin çocuklarının olması bence çok büyük de dezavantaj getiriyor çocuklara. Kendi hayatlarını özgürce yaşayabilme rahatlığını maalesef bulamıyorlar diye düşünüyorum. Şuraya bak. Önder'in oğluna bak. Hani yani. Öyle hep bir tehlike var. Ya Ban ablanın oğluna bak. Ya beni o korkuttu açıkçası en çok. Onlar da bambaşka bir müzik dinleyebilirler, bambaşka bir şey. Sonuçta mesela öbür oğlum benim sanatçı. Resim yapıyor, heykel yapıyor. Onun ortamı bambaşka bir ortam.
Doğru.
Selçuk müzik yapıyor, mühendis ama müzik yapıyor. Onun ortamı bambaşka. Ve ikisi de dünyadalar yani. Kilisenin dışında yaşıyorlar. İmanlı ve Hristiyan olarak. Ben hep ondan korktum. De şunlara bak falan hani diye. Tabii ki belki diyenler olmuştur. Olumlu şeyler daha fazla bence.
İyi ki paylaşıyorsun yani bunları. Dediğin gibi kilise içinde o biraz farklı olabiliyor. Bu tipik zaten bir pastör çocuğu olma şeyi vardır. Yani. Sendromu gibi böyle bir beklentiler aşırı yüksek. Ya ben de çocuğum. Kişinin çocuğuyum diye ben bir anda böyle şey olmuyorum. Böyle kutsakta bir yutmuş
aynen
gibi.
Aynen bu aynı. Kutsallaşma çocuk.
Yani o da çocuk. Sadece babası önder. Onun yükü çok daha farklı oluyor elbette. Son olarak da o zaman şimdi şeyden bahsedelim. Böyle çocuklar büyüdü. İş güç sahipleri böyle uğraşıyorlar. Üniversite bitmek üzere. 6 ay doğru mu? Bitti mi?
Evet bitmek üzere.
Bitmek üzere. Onlar böyle hazır bu dönemdeyken şey nasıl? Sonuçta siz daha yeni deneyimliyorsunuz bu dönemi. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, farklı şeyler deniyorlar. Ayaklarının üstünde böyle durma çabası.
Babam derdi ki bize siz büyüdükçe dertleriniz de büyüyor. Şimdi babama der hani böyle şey yaparsın ya babaya da. Ya yok ya baba yok. Öyle değil ya yani falan değil.
Sen bilmiyorsun.
Aynen. Ondan sonra çocuklara bakınca şimdi keşke biraz ağlasaydılar da hani. Çocuğum sus deyip hani emziği verip.
Doğru.
Şimdi bu sadece kiliseyle olan bir şey değil. Bütün ortam aslında. Yani Hristiyan olarak her yerde iş bulamıyorsun. Her yerde her şeyi yapamıyorsun. Zaten herkesle evlenemiyorlar. Kız arkadaşları olabiliyor ya da çocuk eve çıkacak. Bana şey göndermiş Selçuk geçenlerde kiralık bir ev. İşte atıyorum ne kadar diye 30 bin mi ne diyor ki bana 8 tane de arkadaş bulursam bu iş tamam diyor.
Doğru. 8'e bölersek ben ödeyebilirim
belki. Hala bizimle hani yaşıyorlar. Ya o dertler daha da farklı. Sadece şimdi artık hizmet etmeye çalışıyorlar kilisede. Selçuk şimdi tapınmada. Ben onun altındayım şu an. Mesela.
Öyle mi?
Tabii canım. Yani ben de tapınma yaparsam o lider olarak ben onun altındayım. Selçuk bunu mu yapayım falan diye.
Anne öyle girme lütfen.
Ay ya o neler. Tabii ikisi de müzik biliyor yani. Oo. Başıma neler geliyor bazen.
Doğru.
Tam karşıma da oturuyorlardı tapınmada. Ondan sonra olmamış falan. Eyvah yani.
Değil mi? O farklı bir...
Tabii yani. Selçuk daha piyano çalıyor, ben gitar çalıyorum. Selçuk bunu böyle yapsan falan filan olmaz. Anne giremedin gene. Geçen gene şey gitarın telini...
Bir sene aile problemleri.
Tabii. Gitarın telini kopardım her zamanki gibi. Bütün gitar tellerini artık sen ödeyeceksin diye bana... Böyle problemler hani çocuklar büyüdükçe problemleri de artıyor ama gene aynı şey aslında geliyor. Yani ben Rabbe güvenmek istiyorsam kendi hayatımda onlar da aynı şey yapmalı. Yani onlar da Hristiyan olmalı artık. Bir Hristiyan ne yapıyorsa bu kendi hayatları için, evlilik için, iş için, ev için, hizmet için, gelecekleri için. Şu ayet aslında beni çok etkiledi. Tüm bu zorlukların içerisinden geçerken hatırlamıyorum, özür dilerim şimdi hazırlıksız belki şey yapabilirler ama diyor ki kırlangıç bile bir yuva buldu yavrularını koyacak senin sunaklarının yanında. Yavrularını, sunak nedir değil mi? Aslında kurban sunulan bir yer yani. Kırlangıç bile getiriyor Tanrı sunağına yavrularını bırakabiliyor. O zaman benim kendi hani hayatım içinde aynı şey geçerli. Ben kendi çocuklarımı gene Rab'be götürmem gerekiyor. Kırlangıç bile korumak istediği yavrusunu eğer Rab'bin sunağına götürüyorsa ben niye yapmıyorum? Açıkçası gene çocuklarımızı Rab'be emanet etmek, onların da kendilerini Rab'be emanet etmelerini öğretmek en önemli şey aslında.
Doğru. Dediğin çok doğru. Yani başlangıçtan beri hep aynı. Problemlerin durumu değişiyor. Evet. Karakterleri gelişiyor. Evet. Kişisel sorunları elbette oluyordur. Fakat sorumluluk yine aynı. Dediğin gibi ben Tanrı'ya mı güveneceğim yoksa gözle gördüğüme mi güveneceğim? Onlar böyle gidip gelmeler devamlı. Evet. Ya, keşke yapmasalar. Ya Rabbim sen daha iyi biliyorsun.
Sizin önceliğiniz neyse çocukların önceliği de o oluyor aslında. Ha. Senin önceliğin gerçekten Rabbi hoşnut etmek şeyse ama sen sonra birdenbire çocukların için büyük bir kariyer. Bunu okumalısın. Ya. Böyle olmalısın. Hadi şimdi özel okula göndereceğim. Özel işte dersler almak.
Senin için çok güzel planlarım var.
Planlarım var. Evet. Tabii ki yapsınlar. En güzel okullarda okusunlar. Zaten diyorum hep hani akademisyen olsunlar şey doğru yapsınlar. Çocuklar. Ama senin hayatındaki en önemli şey onun kariyeri değil Rab'le olan ilişkisi olduğunu eğer anlarsa çocuk senin de aynı şekilde. Ya tabii ki kariyer hani olsun en güzel yerlere götür en güzel şeyleri yap ama böyle nasıl anlatayım ya böyle hırsla anlatabildim mi böyle bütün odağını oraya verdiğin anda çocuğun önceliği de başka şeyler olacak. Tanrı'dan uzak tam süper bir fizik profesörü olabilir ama Tanrı'dan uzaksa ne yapacaksın yani? İmanlı olarak bir fizik profesörü olsa ne kadar şahane olur.
Yani. Evet. O değerlerimizi alıyorlar. Ama benim hayatım diyor ki kirayı nasıl ödeyeceğiz, şunu nasıl ödeyeceğiz?
İşte,
ya şöyle niye böyle yapıyorsun niye? Ondan sonra onun verdiği baskıyla çocuklara dönüp bu sefer sataşma. Çocuk anlayacak, onu fark ediyor. Yani ağzından çıkan önemli değil, o yaşamınla söylediğin daha kalıcı. Ağzına sağlık bana abla var ya böyle daha da dinlerim. Ama podcastimizin bir sonuna gelelim. Evet. Bence konuşacağımız çok daha güzel konular var. Tekrardan ayağına sağlık, iyi ki geldin. İyi ki paylaştın. Arkadaşlar umarım siz de büyük bereket almışsınızdır. Eğer sorularınız varsa lütfen bildirmeyi unutmayın. Elbette videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, esen kalın.